Türkiye'nin en genç radyosu Gençlik Radyosu'ndan herkese merhaba. Servet Aydemir'le satranç üzerine gerçekleştirdiğimiz podcast serimizin 12. bölümündeyiz. Ben Mehmet Daldal. Servet Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mehmet Bey.
Nasılsınız?
Teşekkürler, siz de iyisiniz.
İyiyiz hocam, teşekkür ederiz. Şimdi Botvinnik'ten konuştuk. Şimdi satranç tahtamızın karşısında Mihail Tal var. Tal bize ne anlatacak hocam satranç üzerine? Söz sizde. Buyurun.
Evet. Şimdi satrançta dönem dönem bazı tartışmalar çıkmıştır. Hala da çıkar. Hatta son dönemlerde bilgisayarların satrancı ele geçirmesi ve insana karşı bariz üstünlük, ezici üstünlük, hatta mutlak üstünlük kurmasıyla bu tartışmalar yine alevlendi. Yapılması da lazım. Şöyle tartışmalar, mesela Capablanca demişti ki her şey basit prensiplerle çözülebilir. 1921-27 yıllar arasında dünya şampiyonu olan ünlü isim Jose Capablanca. Her şey basit prensiplerle çözülebilir ve satranç artık bitmiştir demişti. O kadar ileri gitmişti, o kadar kendine güvenmişti. Hatta Capablanca satrancı denilen yeni bir satranç türü bile teklif etmişti Capablanca. O da şuydu, satranç tahtasına iki yeni satır ve iki yeni veya iki yeni sütun ekleyip yeni taşlar, atların ve fillerin karışımından ya da atların kalelerin karışımından oluşan yeni taşlar eklenmesini, böylelikle ihtimallerin üstel olarak daha da artacağını ve yeni bir satrancın, çünkü eski satranç ona göre bitti, öyle düşünüyordu. Capablanca satrancı diye bir şey önermişti o zamanlar. Kabul görmedi o şey. Tartışmalar hep olur.
Evet hocam, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Timur satrancı da vardı. Ben bu konuda şunu düşünüyorum. Satranç, Capablanca haklıydı aslında. Sonrasında Fischer de haklıydı. Fischerandum chess diye bir şey, Fischer satrancı denilen bir şey önermişti. Fischer anlattığımız bölümde de yine değiniriz ama onun önerisi de şuydu. Piyonlar aynı kalmak üzere piyonların gerisindeki taşların yerlerinin değiştirilmesiyle oyun başlasın. Bu şekilde 960 farklı şekilde dizilim yapılabiliyor. Dolayısıyla hep aynı dizilimle başlamak yerine 960 dizilimden biriyle iki taraf başlasın. Satranç renklensin. Yani bu motomotluk, bu otomasyon kırılabilsin. Daha çok ezberleyen, daha çok kitap karıştıran değil de gerçekten daha iyi oynayabilen. Fischer'in önerisi buydu. Ben ne düşünüyorum bu konuda? Yani neticede evet, satranç saygı duyuyoruz, oynuyoruz, seviyoruz vesaire ama neticede satranç bir oyun. Dolayısıyla deterministik de bir oyun. İhtimaller milyonlar, trilyonlar olsa da sonlu. Hani milyonlarca, trilyonlarca da ihtimal varmış gibi görünse de gidilebilecek doğru devam yollarının, yapılabilecek doğru hamlelerin sayısı da milyonlarca değil. Dolayısıyla hani renklendirilmesinde, geliştirilmesinde ama bunu yaparken de satrancın o tarihsel, organik gelişimine çok fazla dokunmadan yapılmasında bence çok fazla bir şey yok,
beis
yok.
Yani bence hocam satrancın ruhu bozulmamalı.
Ruhu bozulmamalı, robotikleşmeden de satranç kurtarılmalı.
Doğru.
O da bu... Biz bunu söylemek kolay da nasıl yapılacağı konusu biraz zor. Hatta bir röportajımızda dünya hızlı satranç şampiyonu Nadir Bek Abdussattarov var. 17 yaşında dünya satranç şampiyonu olmuştu, hızlı satranç. Onunla programa konuk etmiştik onu. Röportaj yapmıştık Satranç Dünyası belgesel serisinde. O da ben bu soruyu sormuştum. Mesela satrançta bilgisayarlar satrancın sonunu getirdi mi diye. Çünkü şu an işte dünya satranç şampiyonu olan, dünyanın açık ara en iyisi olan isimler bile bilgisayar yazılımlarına karşı, mesela işte AlphaZero'ya, Stockfish'e veya Komodo gibi üst düzey bilgisayar satranç yazılımlarına karşı, yani kazanmayı bırakın beraberlik bile alamıyorlar. 100 oyun oynasalar belki birinde beraberlik koparabilirler. O derece bir insanla bilgisayar yazılım arasında bir fark oluştu. Satrançcının sorunu getirdi mi yani bilgisayarlar şeklinde sormuştum. O mesela şaşırtıcı bir şekilde şeyce demişti, ben dedi buna inanmıyorum. Evet, şu an büyük açık bir fark var ama yakın bir gelecekte insanların bu farkı kapatabileceğini sezgileriyle, artık bilgisayar hesaplıyor ya neticede. İnsanların duygularını, sezgilerini daha fazla işin içerisine, satranç dedi büyük bir dünya.
Tabii.
Bence o insanlar o keşfedilmeyen kısımları da keşfederek bilgisayarla tekrar yarışır hale gelebilirler demişti. Bu da farklı bir bakış
açısıydı. Hocam, insanla bilgisayar oynaması bana pek doğru gelmiyor ya.
Aynı şeyi enteresan bir şekilde Karpov da söylemiş dünya şampiyonlarında.
Yani hocam, yani şöyle o zaman insanla maymun da oynasın, insanla fil de oynasın, insanla balık da oynasın. O hani tamam, onların akli melekeleri vesaire, o konulara girersek bambaşka ama insanla, yani futbolu mesela kim oynuyor? İnsanla insan oynuyor.
Evet.
Ya da voleybolu kim oynuyor? İnsanla insan oynuyor. Yani evet. Diğer oyunları da. Ama satrançta hep bir arayış. Böyle bir algoritma, matematik için içerisine girince fizik, yazılımlar vesaire girip.
Neticede bilgisayar yazılımlarını yapan da insan.
İnsan.
Esasında
tabii.
İnsan insanı bilgisayar insanı yenmiş olmuyor. İnsanın ürettiği bir şey insanı yenmiş oluyor.
O zaman burada, onu yazan mühendis mi diyeceğiz hocam? Onu...
Şöyle, orada Kasparova, Karpova aynı şey sorulmuş. Demiş ki o da, bu bir hipodromda bir atla insanı yarıştırmaya benzer demiş.
Doğru.
Yani siz atla koşu yarışına giriyor musunuz?
Hayır.
Giremezsiniz yani.
Giremeyiz.
Şimdi bilgisayarla insanın oynaması da şu an böyle ve aslında abes bu
abes,
anlamda.
Evet.
Doğru. Bu yaklaşım doğru bir yaklaşım. İlginç ve çarpıcı olan şu, bir bilgisayar ne kadar ileri düzey oynarsa oynasın. Şu an mesela dünyanın zirvesindeki Magnus Carlsen'in Elo dediğimiz satrançta oyun gücünü gösteren puanı 2830'larda. Rekor da onun elindedir. 2880'dir. 2830'da yıllardır, yani 10 yıl aşkın bir süredir Magnus Carlsen zirvede yalnız bu sıralamada. Bilgisayarların sıralamasına baktığımızda Stockfish'in ki 3800 küsur. İşte ilk ona girenlerin en düşüğü 3500'lerde bilgisayar yazılımlarında. Bu şu demek, yani Magnus Carlsen 2800'lerdeyken dünyanın ilk yüzündeki oyuncular 2700'lerde gezerken arada 1000 puanlık bir fark var.
Evet.
Yani dünyanın ilk yüzündeki en güçlü oyuncular dünyanın ilk yüzündeki yazılımlara karşı beraberlik dahi alamıyorlar. Öyle bir güç farkı şu an evet var. Ama dramatik olan şu, burada bilgisayarlar adına dramatik olan, o Stockfish mesela, o 3800 eloları yakalayan, dünya şampiyonuna bile bir iki piyon avans vererek yenebilen, hatta bazen vezir fedası yaparak yenebilen, kale eksik oynayarak yenebilen Stockfish, şimdi yaptığı şey satranç oynamak değil. Yani satranç oynadığını bilmiyor. Ha bir hesaplama yapıyor. Yani ben satranç oynuyorum gibi bir bilinç içerisinde
evet,
değil. Dolayısıyla o bir hesaplamanın ötesinde bir olay değil. Bunu şunun için söylüyorum. Hani bu kadar bir fark var, bu kadar açıldı fark vesaire. İsterse iki katı açılsın.
Doğru.
Fark, isterse 5000 elo olsun. Neticede satranç insanın oyunu. Ve bilgisayara satranç oynatan da insan zaten.
İnsan ve insan yani. Yazılımı.
Aynen yani. Öyle. Ya bu şunun gibi. Diyelim ki işte bir yeni bir hibrit canlı türü çıkardınız. İşte kurtla işte kangal köpeğini tazıyı siz genleriyle şununla bununla yeni bir tür elde ettiniz ve bu tür saatte 120 kilometre hızla koşabiliyor.
Hı hı.
Nasıl ki ya insan niye 120 kilometre hızla koşamıyor diyemiyor ise, bunu yapan insan zekasının becerisidir, insan ha. medeniyetidir. Evet, şimdi dönelim.
Mihail Tal'a.
İşte Sovyet satranç okulunun kurulması, Botvinnik'in satranç dünyasını domine etmesi, satrançta yine bilimsel yaklaşımın, hesabın, kitabın iyice ön plana çıkması, katı oyun stillerinin, satranç teorisinin ilerlemesi, açılış teorisinin ilerlemesi, her şeyin bilimsel kurallara bağlanarak devam etmesi. Bu kötü bir şeydir anlamında değil. Bunlar elbette iyi şeyler ama bir de işin sanat tarafı var. Satrancın sanat tarafını kuruttu.
Ve heyecanı.
Heyecanını
hocam,
kuruttu, izlenirliğini de. Kuruttu.
Evet.
Yani satrancı tırnak içinde çekilmez hale getirdi bir dönem. O dönemlerde satranç bu yönlerden eleştirilere maruz kaldı bir spor dalı olarak. Yani satranç hem bir spor, hem bir bilim, hem bir sanattır dedik. Satranç bir bilim ve bir matematik dalı gibi neredeyse kaldığında diğer yönleri kadükleşmeye başladı. İşte hep aynı oyunlar, ilk 10, 15 hatta 20. hamleye kadar aynı karşılıklı hamleler, daha çok ezberleyebilen kazanıyor falan. O dönemlerde insanın, satrancın, İnsan ruhunun, insan tarafının, insani sanatsal tarafının isyan bayrağı gibi bir isim çıkıyor. Mihail Tal. Mihail Tal Letonyalı, Rigalı.
Hmm.
Tal'in enteresan yönleri var. Tal aynı zamanda bir müzisyen. Fakat doğuştan bazı engelleri var. Muhtemelen akraba evliliğinden kaynaklanıyor. Zayıf bir bünyesi var. Yanılmıyorsam sağ elinde ıstakoz kıskacı sendromu denilen sendromla doğmuş. Sağ eli 3 iri parmaklı, böyle bir deformasyonu var sağ elinde. Sağ elini kullanamıyor o yüzden. Buna rağmen çok iyi piyano çalabiliyor. Böyle enteresan bir insan. Böbrek rahatsızlıkları yaşıyor. Fiziksel rahatsızlıkları var. Zayıf bünyeli. Ve aksi gibi çok fazla sigara içiyor Tal. Şimdi fakat Tal'in enteresan bir zekası var. Şöyle de bir hikayesi var. Tal'e atfedilen bir hikaye. Botvinnik Riga'ya ziyarette bulunuyor dünya şampiyonu iken 50'li yıllarda. Tal 1939 doğumlu bu arada. Botvinnik Riga'ya şampiyon için değil, ziyaret için geldiğinde bir çocuk uzaktan onu izliyor. Hı hı. Sonra Botvinnik'in evine gidiyor. Satranç oynamak istiyor Botvinnik'le. İzin vermiyorlar. Hatta yani dünya şampiyonu oraya gelmiş bir çocukla niye satranç oynasın?
Evet.
Vesaire. Evini arayıp bulduğu söylenir o çocuğun. Botvinnik içeride uyuyor diye eşi cevap veriyor kapıya gelen çocuğa. Çocuk buna çok üzülüyor. Yani en azından bir görseydi beni.
O kadar yoldan geldim.
O kadar yoldan geldim. Bir çocuğum vesaire. Koltuğun altında da satranç takımı var çocuğun. Yani heve oynamak istiyor. İşte 1960 yılında aynı çocuk. Bu sefer 22 yaşında Botvinnik'le ilk kez maç yapıyor o zaman. Dünya şampiyonluğu maçı ve dünyanın o zaman itibariyle en genç satranç şampiyonu oluyor. Oo. Mihail Tal bu çocuk. Mihail Tal'ın oyun stili agresiftir, saldırgandır, büyülüdür. Hatta onun şöyle bir sözü vardır. Efsane ya da rivayet değildir. Bunu söylemiştir, birkaç kez söylemiştir. Birkaç tane güzel sözü var. Bir tanesi şu, en ilginç olanı. Rakibinizi iki kere ikinin beş ettiği, çıkışını sadece bir kişinin çıkışından geçebileceği karanlık bir ormana sürükleyin diyor.
Oo.
Oyun stilini böyle tarif ediyor Tal.
Hocam burada parantez. Evet. Tal peki Botvinnik'in okullarına hiç...
Yok, Botvinnik'in okullarından yetişmiyor. Evet. Rigalı zaten, Estonyalı. Hani Rusya ile merkezde falan çok bilgisi yok.
Hmm.
Bir şey, ne diyelim, bir orta sınıf ailenin tek çocuğu mu, ikinci çocuğu mu? Ama sorunlu bir çocuğu sağlık
ama
olarak.
Ama böyle
falan.
Hocam karanlık ormanlar, sıkışık yerler böyle fantastik böyle Yüzüklerin Efendisi.
Halin hayal gücü çok yüksek
evet,
zaten.
Evet, Yüzüklerin Efendisi evreni gibi böyle.
Aynen öyle. Tal şöyle, hatta oyunlarından bazılarına hikayeler uydurulmuştur. Yani hikayeler yakıştırılmıştır. Bir hipopotam şiiri diye bir şiir var. Tal, hipopotam aynı zamanda su aygırı, at. Tal bir atını içinde bulunduğu zor durumdan nasıl çıkaracağına dair derin derin düşünürken bir hipopotam şiiri aklına geliyor. Hipopotam şiirini söylemeye başlıyor. Ve o şiirdeki mekanikle kendine ait bir özel kurguyla mesela kombinezon yaparak maçı kazanıyor.
Maç esnasında. Sanki böyle bir...
ilham geliyor. Farklı
evet,
bir şekilde.
Yani şamanlar ritüel esnasında aynen. Bir ilhama gelirler ya.
Tal bir satranç sanatçısıydı.
Sanatçısı
hocam. Habire fedalar yapardı. Mesela bir taş feda eder, ikinci taşı feda eder, üçüncüyü feda eder. Aynı anda mesela üç taşı birden tehdit altındadır. Dördüncü taşını tehdit altına sokar. Niye bunu yaptığını sorduklarında iki cevap vermiş. Demiş ki, yani hamlelerin bazılarının, fedaların bazılarının hatta epey bir kısmının yanlış olduğu analizlerle anlaşılıyor maçlardan sonra. Fakat o kadar karmaşık hesapları o kadar ileri düzey yapabiliyor ki rakibin o hesapları yapmaya muktedir değil Tal kadar. İleri gidemiyor o karanlık ormanda. Tal yolu biliyor. Çıkış yolunu biliyor ama rakip bulamıyor çıkış yolunu. Bulsa da çıkış yolu tek kişilik Tal yolundan önden gitmiş oluyor zaten. Tıkıyor yolu. Böyle böyle kazanıyor. Ve diyor ki iki tür hamle vardır. İki tür feda vardır. Normal fedalar ve benimkiler diyor. Doğru olanlar ve benimkiler diyor. Yani fedalarının çoğunun aslında bilgisayar hesabına dayanarak %100 doğru fedalar olmadığını Tal de biliyor ve kabul ediyor. Ama diyor ki adam benim o fedaları yapmam karşısında rakip en doğru hamleleri benim gibi bulabilecek mi? En doğru hamleleri bulup o fedayı boşa çıkabiliyorsa ne ala. Bunu yapabilen insan neredeyse yok zaten.
Evet.
Bu uzak görüşlülükle, bu derin şeyle ve bir daha şunu söylüyor. Mesela aynı anda üç taşınız tehdit altındayken diyor, siz dördüncü taşınızı bile diyor tehdit altına sokabiliyorsunuz. Merak etmeyin diyor, sadece bir tanesini alabilir. Çünkü tek hamle yapabiliyorsunuz ya, öyle de bir rahatlık.
Ve hocam bunun, bir şey sormak tabii, istiyorum. Yani bilgisayarla ya da diğer analizlerle hatalı hamleler yaptığını, keşfedildiğini, bulunduğunu ifade ettiniz. Tal bunları... Hataları da mı tamamen bilerek yaptığını
kabul
ediyor?
Hayır. Bazılarını hatalı
farkında
olduğunu,
mı yani?
Bazılarının hatalı olabileceğinin farkında.
Ha.
Fakat şunun da farkında. Rakibin o hatayı görebilecek kadar ileri derecede ince düşünemeyeceğinin de farkında. Bir, iki, şunu da biliyor. Rakiplerini böyle bir girdabın içerisine soktuğu için o karanlık ormanda insan neticede duygularıyla da oynuyor. Ormanda olduğunuzu düşünün. Hatta bir usta şunu söyler. Tigran Petrosyan demirle kaplı bir şampiyondur. Tal'den bir iki şey sonra dünya şampiyonu. Neredeyse hiç feda yapmaz. Böyle milimetrik hesaplarla, küçük avantajlarla falan savunması demir lakabını oradan alır. Savunması çok sağlamdır. O yüzden mesela bir usta demiş ki Petrosyan size bir feda yapıyorsa maçı terk edin. Tal size bir feda yapıyorsa fedayı kabul edin ve nasıl savunabileceğinizi düşünün. Yani oynamaya çalışın. Neden? Çünkü Tigran Petrosyan belki 100 maçta bir feda yapıyor. Tal'in her maçı böyle. Bu şekilde. Tal romantik satrancı tekrar geri getiren dünyaya, Riga sihirbazı olarak anılan, büyülü oyunlar oynayan gerçekten bir oyuncu. Yani o fedaların doğruluğu, yanlışlığı, şu bu falan bunlar tartışılır.
Evet. Ama dediğiniz gibi hikayeler üretilmiş.
Hikayeler üretilmiş ama efsane. Şu bir gerçek. Tal'in yaptığı fedalara karşı koyabilecek oyuncu sayısı dünyada çok az. Her seferinde en doğru savunmayı bulabilmek çok mümkün değil. Eninde sonunda pes et. Ya öyle oyunları var ki mesela 7 hamle sonra diyelim ki bir pozisyon ortaya çıkmış ve oyunu incelemiştim ben. 7 hamle sonra o pozisyonda kazanabilecek fakat kazanması için bir karenin tehdit altında olması gerekiyor. O kare tehdit altında olsun diye Tal mesela bir piyonunu bir ileri sürmüş. H6 karesindeki kareyi. H7 karesindeki piyonunu siyah taşlarla H6'ya sürmüş. Şimdi anlayamıyorsunuz ya hani vurdulu kırdılı bir oyunda böyle basit bir piyon hamlesini bu adam niye yaptı diye anlam veremiyorsunuz.
Evet.
Maç devam ediyor, hamleler ilerliyor. Bir bakıyorsunuz ki o sürdüğü piyon yüzünden son hamlede şahın kaçacak karesi kalmamış. Piyonun tuttuğu o kare yüzünden mat olmuşlar. Şimdi adam bu 7 hamleyi görmemiş zaten yani görmek değil. Bu 7 hamle oluşsun diye o hamleyi yapmış, kurgulamış. Yani hani tırnak içinde tabiri caizse satrancın oyun içerisindeki kaderini kurguluyor.
Evet. Yani bunu bir böyle büyülü, gizli bir hikayesi olan rakibi böyle hani karanlık ormanda dikenlerle böyle batıra boğuşurken, batıra her tarafını böyle kanata kanata ama o karmaşıklığa sürükleye
aynen,
yapıyor.
Dermanı zaten. Kalmıyor rakibinin, dermanı yıpratıyor. Kalmıyor. Ve bazen hatta şöyle komik durumlar da oluyor. Tal'in bazen yanlış olduğunu da bile bile yaptığı çok feda var. İşte. Diyor ki çünkü karşıdaki diyor ki Tal feda yaptıysa Kasparov'un böyle bir oyunda oyunu terk etmişliği var enteresan bir şekilde. Kasparov yani Tal o zaman 70'li 80'li yaşlarında 1900 galiba 87-88'de bir turnuvada oluyor bu olay. Kasparov Tal'in yaptığı bir at fedası oyunun daha başları, ortaları diyelim 20. hamlelerde falan o sıralarda bir at fedası yapıyor beyazlarla. Kasparov'a karşı, Kasparov dünya şampiyonu. Bu yaşlı başlı sağlığı bozulmuş bir adam karşısındaki kişi Tal. Ve Kasparov o at fedasını çözebilene kadar çözmeye çalışırken süresi bitiyor. Bayrağa düşmek denir buna satrançta. Oyunu kaybediyor. Şimdi böyle bir adam. İşte Mihail Tal şu söylenir. Mihail Tal 1960'da dünya şampiyonu olup 1961'de unvanı tekrar Botvinnik'e kaptırdı. Fakat Botvinnik'e unvanı kaptırmasında sağlık sebeplerinin çok etkin olduğu söylenir. Böbrek rahatsızlıklarının, çok fazla sigara içiyor olmasının, habire hastaneye gitmek zorunda kalışının vesaire. Ben de buna inanırım. Kendisine bu sorulduğunda Botvinnik beni hakkıyla yendi diyecek kadar da centilmen de bir adamdır. Yani, naif bir adam.
Naif bir şampiyon.
Gerçekten. Onu da teslim eder. Yani Botvinnik benim onun hamlelerini gördüğümden daha ilerisini görmüştü diyor. Bunu teslim ediyor. Fakat işte o sağlık sorunu vesaire olmasaydı bu durumda zor oluşurdu. Yani bunu da herkes görüyor. Ve enteresan bir şekilde Ruslar genelde mesela sonra anlatacağımız Amerikalı Bobby Fischer'i pek sevmezler. Fakat Mihail Tal ile Bobby Fischer yakın arkadaştır. İşte o satrancın romantik tarafını ikisi de temsil ettiği için, ikisi de satrancı keyif alarak, severek, zevk alarak bir sanat eseri oluşturur gibi oynadıkları için belki bu arkadaşlık yeşermiş, devam etmiştir ve şeydir, birbirlerine çok saygı duyarlar. Belki de tarihin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri, belki de en iyisi olarak kabul edilen Bobby Fischer'e karşı pozitif skoru olan nadir oyunculardandır Mihail Tal.
Yani Bobby Fischer'ı artık çok da merak etmeye başladı hocam. Hani Tal'i anlattık.
Biraz da merak uyandırıyoruz.
Bayağı böyle Tal'in o egzotik böyle dünyasını anlattık. Botvinnik çok şampiyon geçirdik.
Evet.
Ama şimdi Bobby Fischer de beni çok heyecanlandırdı.
Evet.
Gelecek bölümde onu.
Onu detaylıca anlatalım.
Evet, bir bölümü ona ayıralım hocam.
Ayıralım. Şeyden sonra Tal unvanı Botvinnik'e kaptırdıktan sonra 1961 yılında 1963'te Tigran Petrosyan Ermenistan'dan o dönem yine Rusya coğrafyasından Mihail Botvinnik'i tekrar yenerek dünya şampiyonu oluyor. 1968'e kadar bu devam ediyor. Sonrasında işte oradan sonra Spassky-Fischer mücadelesine gireceğiz. Tal ile ilgili şunu söyleyerek bölümü de Tal'in hikayesini de kapatmış olalım. Tal dediğimiz gibi yani satranca tutkuyla, aşkla bağlı. Öyle ki çok ilerleyen yaşlarında, yanlış hatırlamıyorsam 87-88 yıllarında 60'lı yaşları falan geçmiş olması lazım. Sağlık durumu çok bozuk vesaire. Hastaneden çıkıp gelerek mesela dünya hızlı satranç şampiyonasına katılıyor. Hastaneden izinsiz kaçıyor hatta. Hastanede yatarken. Ve o haliyle dönemin en güçlü oyuncularından Rafael Vaganyan'ı yenerek dünya şampiyonu oldu. Dünya hızlı satranç şampiyonu oldu o yaşta bile. Yani satranca tutkuyla bağlı olmanın böyle bir tarafı var. Tali için hatta bir arkadaşı şunu söylemişti. Gecenin bir vaktinde Tali kaldırsanız, kapısını çalsanız, hadi satranç oynayalım deseniz hiçbir şey söylemeden takım getirdin mi diye sorar. Yoksa kendi takımını alıp işte sabahlığını giyip sizinle oturur oynar. Kim olduğunuz da fark etmez. O derece bir sevgisi vardı satranca karşı. Böyle konuşunca insanı rahmetli diyesi geliyor.
Yani evet hocam, siz de bir bağ kurmuşsunuz epey.
Tabii şöyle, satranç dünyasında olup satranç dünyasında Tal ile olumlu bağ kurmayan hiç kimse yoktur.
Evet, çok iyi.
Yani herkes Tal, çünkü Tal gerçekten de satrancın o anlamda insani yönünü temsil eder. Yani çok vaki değildir mesela Tal'in herhangi bir oyunda yenildiği için ortalığı dağıttığı, ne bileyim işte bir feda yaptık veya Tal'in kötü oynadığı bir oyunu hani kombinezonsuz, fedasız kazandığı bir oyunda mutlu olduğuna çok şahit olunmamıştır. Olimpiyatlarda, satranç olimpiyatlarında, bazı turnuvalarda şöyle anlar yaşanmış. Mesela bir pozisyonda Tal hiç kimsenin beklemediği, tahmin edemeyeceği bir hamle yapıyor. Diğer bütün şeyler, oyunlardan kameralar Tal'in oyununa yöneliyor. Onun o yaptığı hamle tahtada diziliyor, oraya yayın yapılıyor vesaire. Şimdi bu derece, satrancı bu derece sevdiği için bu derece sevilir hale getiren tekrar bir isim Tal. O yüzden çok seviliyor.
Evet hocam, teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Mihal Tal'le gerçekten bize de sevdirdiniz Tal'i.
Sağ olun.
Hem satranç dünyası üzerinden hem de satranca meraklı dinleyicilerimiz üzerinden Tal'i burada dinledik hocamızdan. Değerli dinleyiciler, Servet Aydemir'le satranç üzerine gerçekleştirdiğimiz podcast serimizin 12. bölümünün sonuna geldik. Gelecek bölümde muhakkak bizle beraber olun, çünkü bir Tal kadar değerli, hatta Tal'le arkadaş, Tal'in başlattığı yolculuğun devamlılığını sağlayan Bobby Fischer'ı konuşacağız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.